Ayrım 8 Bolivya Günlüğü Che Guevara Sayfa 123 Nisan 1967 1 Nisan Öncüler saat 7'de oldukça gecikmeni yola koydular. Silahları ayı sığınana yasaklamaya giden Camerinato gelmemişlerdi. Saat 10'da gözetleme noktasından dönen Tuma, av alanında 3 ya da 4 asker gördüğünü söyledi. Mevzilerimize geçtik ve nöbeti alan Walter, katır ya da eşekte gelen 3 askerin bir şey yerleştirmeye uğradıklarını haber verdi. Bana da gösterdi. Ama ben hiçbir şey görmedim. Bütün bunların Walter'ın bir göz yanılmasının ibaret olduğunu ve saldırmayacaklarını düşünerek saat 16'da geri döndüm. Yarından tezi yok, her yeri boşaltmaya ve Yogi'nin yokluğunda artçı gücün başına Rolando'yu geçirmeye karar verdim. Nato ve Kamba saat 21'de döndüler. Orada kalan Yogain, Alejandro, Moro, Serapio, Estocchio ve Polo için yiyecek ayırdıktan sonra karın her şeyi saklamışlardı. Üç kubalı hala her şeye itiraz ediyor. Bu 6 kişiye biraz çarkuri saklamak için bir kısrak daha kestiler. Saat 23'te Antonio bir çuval mısırla döndü ve hiçbir yenilik olmadığını haber verdi. Sabah 4'te Rolando, kuru kalabalık eden 4 gevşek tipi yanına götürmek üzere kaldırarak yola çıktı. Pepe kendisine bir silah vermemizi, orada kalacağını söyledi. Kamba da onunla gitti. Saat 5'te Koku geldi. Bir inek kestiklerini ve bizi beklediklerini anlatan bir mesaj getirdi. 2 gün sonra öğleyin, çiftliğin aşağısında dağdan akan derenin kıyısına buluşacağımızı söyledim. 2 Nisan Birikmiş inanılmayacak kadar çok eşyamızı sığınaklara yerleştirmek için bütün gün çalıştık. Taşıma saat 17'de sona erdi. 4 kişi nöbete kaldı. Gün tam bir durgunluk içinde geçti, bölgede uçak dolaşmadı. Radyonun yorumcuları çemberin daraldığını ve gerillaların Nachoza boğazında savunmaya hazırlandıklarını bildiriyor. Don Ramberto'nun tutuklandığını, çiftliği Koko'ya satının da o olduğunu söylüyorlar. Vakit ilerlemiş olduğundan yarın sabahın 3'ünde yola çıkmaya ve randevumuz ters yönde olduğu halde doğrudan doğruya Nachoza'dan geçip bir gün kazanmaya karar verdik. Moro ile konuştum. Pisboğazlık ve arkadaşlarının alaylarıyla çileden çıkarma gibi huyları yüzünden kendisini en iyilerden biri olarak değerlendirmediğimi söyledim. Bu konuda bir süre konuştuk. 3 Nisan Program herhangi bir güçlükle karşılaşmaksızın gerçekleştirildi. Saat 3.30'da yola koyulduk. Ağır ağır yürüdük. Dönemeçten saat 6.30'da geçtik ve çiftliğin yakınlarına 8.30'da vardık. Pusiyer'den geçtiğimizde 7 cesetten geriye iyice temizlenmiş 7 iskelet kaldığını gördük. Leş kargaları görevlerinin sorumluluğunu yüklenmediğini bilmişlerdi. 2 kişiyi Rolando ile bağlantı kurmaya gönderdim. Öğleden sonra Tiraboy boğazına vardık. Orada inek eti ve mısır yedikten sonra uyuduk. Danton ve Carlos'la görüşüp 3 olasılıktan birini seçmelerini söyledim. Bizimle kalmak, yalnız başları dönmek ya da Guterres'den geçmek ve kendilerine daha iyi olanaklar aramak. 3. seçeneği uygun buldular. Yarın şansımızı deneyeceğiz. 4 Nisan Koskoca bir başarısızlık. Saat 14.30'da kişisel kumanyalar, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yiyecek artıkları, bir paraşütçü beresi ve nöbetçi izlerinin görüldüğü bir noktaya ulaştık. İlk eve yönelmeye karar verdim ve saat 18.30'da öyle de yaptık. Guarani yerlilere çıktılar ve bize 150 kişiden oluşan ordunun dün çekildiğini ve evin sahibinin hayvanlarını uzağa götürmek için evi terk ettiği bilgisini verdiler. Domuz eti ve yukadan oluşan yemek yenilirken ikinci evine gidiyordu. Loro, Coco, Anciento ve ardından Inti diğer köylülerin eşliğinde ikinci eve yöneldiler. Evin sahibi ortalarda yoktu ama döndüğünde karışıklıktan yararlanıp kaçıverdi. Sonunda anlaşıldı ki tahminen 2. Bolivar Tugayı'ndan bir birlik buraya yerleşmiş ve birlik Tiraboy Boğazı boyunca inmek emriyle bu sabah yola çıkmış ama sonra diğer yaka yönelmişlerdi. Köye girişte karşılaşmamış olmamızın nedeni buydu. Guterres'den nöbetçi yoktu ama askerler sabah döneceklerdi. Köyde kalma olanağı yoktu. İlk evde tabaktan matarya, mermiye değin birçok askeri araç gereç bulundu. Aşırıya kaçmayarak iyice karnımızı doyurduktan sonra artçı birlikler saat 3'te biz ise saat 3.30'da yola koyulduk. Öncüler, makarnalarından arta kalan son lokmaları dedikten hemen sonra yola çıkmış olmalılar. Biz ise kaybolduk ve sabaha dek süren bir kafa karışıklığı sebep olarak pusunun biraz aşağılarına çıktık. 5 Nisan Gelişmelerden yana sakin ama gerilimli bir gün oldu. Saat 10'da hepimiz toplandık ve bir süre sonra da kumanyalarıyla boğazın girişini tutmak ve aynı noktada nöbet tutan 3 artçının çantalarını geri getirme emriyle Mügea yola çıktı. Urbano, Nato ve Leon artçı 3 nöbetçinin yükünü hafifletmişti. Saat 3.30'da boğazı olası güçlerle savunmamıza yarayacak pusuyu organize etmek için merkeze gittim. Bu pusu sayesinde öncü ve artçılar derenin her iki girişinden de savunma yapabileceklerdi. Saat 14'te Tuma'yı bizim 3 artçıya ne olduğunu öğrenmesi için yolladım. Saat 17'de hiçbir şey öğrenemeden geri döndü. Önceki kampa kadar hareket ettik ve emri tekrar ettim. Saat 18.15'te Rolando yanına adam almadığı için yalnızca 3 artçının çantasıyla geri döndü. Braulio, Marcus'un mevcut savaşçı kapasitesine dair ciddi şüpheleri olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Sabah karşı aşağı nehir boyunca yola koymayı planlıyordu. Ama bizim pozisyonumuzdan yaklaşık 300 metre kadar uzaklıkta yıkanan askerler görüldü. Dolayısıyla iz bırakmaksızın nehri geçmeyi ve nehrin karşı tarafından bizim dereye kadar yürümeyi kararlaştırdık. 6 Nisan. Çok gergin bir gün. Saat 4'te Nachoza Irmağı'nı geçtik ve yolumuzu sürdürebilmek için havanın ışımasını bekledik. Sonra Miguel keşif yapmaya gitti ve biz askerlerin ta yakınına götürme tehlikesi yaratan yanılgıları yüzünden iki kez geri döndük. Saat 8'de Rolando bir ay önce çıktığımız boğazın karşısında 10 kadar askerin bulunduğunu haber verdi. Ağır ağır ilerledik. Saat 11'de bir tepeyi vardığımızda tehlikeli bir bölgenin dışına çıkmıştık. Rolando koşa koşa gelip boğazı yüzden fazla askerin mevzi aldığı haberini getirdi. Akşam dereye varmadan önce ırmak tarafından sırtmaçlarının sesleri duyuldu. Önlerine çıktık ve 4 köylüyle Alagaranaz'ın birkaç ineğini alıkoyduk. Köylülerde 12 baş hayvan alıp getirmeleri için ordunun verdiği geçit bölgeleri vardı. Diğer hayvanlar artık çok uzakta oldukları için yakalayamadık. 2 ineği kendimize ayırdık ve onları dere yatağına kadar götürmek üzere karşıya geçirdik. 4 sivil, 1 müteahhit ve oğlu olan köylülerdi. Çok işten davrandılar. Bildiriyi onlara verdik. Yayacaklarını söz verdiler. Bir süre onları tuttuk ve sonra kimseye bir şey söylememeye söz verdikleri için bıraktık. Akşam yemek yiyerek geçirdik. 7 Nisan. Sağ kalan inekle dere yatağına daldık ve hayvanı keserek güneşte kuruttuk. Rolando, kımıldayan her şeyi vurma emriyle ırmağın yakınında pusuya yattı ama bütün gün bir şey olmadı. Benimle Kamba bizi Pirrenda'ya götürecek olan yoldan ilerlediler ve bulunduğumuz yerenin yakınındaki vadem bir bıçkı motoru sesi duyuldu haberini getirdiler. Urbana ve Yulio'yu bir masaj getirmeleri için Yuagin'e gönderdim. Gün boyunca geri dönmediler. 8 Nisan. Bugün çok az yenilik var. Benigno gitti ve işini bitirmeden döndü. Yarın da bitiremeyeceğini söylüyor. Miguel, Benigno'nun tepelerden görmüş olduğu bir vadiyi taramaya gitti ve geri dönmedi. Urbana ve Yulio, Polo ile geri döndüler. Askerler kampa almışlar, etraf taramaya çıkmışlar, sonra bayadan inmişler. Bu haberi gönderen Yuagin, ilişikteki belgede başka sorunlara da değiniyor. Elimizde 3 inek ve danaları vardı. Fakat ineklerden biri kaçmış, şimdi 4 hayvanımız var. Bunlardan biri ya da ikisini elimizde kalan tuzlu güneşte kurtaracağız. 9 Nisan. Polo, Louis ve Willy, Yuagin'e bir yazı teslim etmeye ve adamları da buraya gelmesine yardımcı olmaya gittiler. Nato ve Guevara, onlar uygun bir sığınak aramaya çıktılar. Bulunca oraya yerleşeceğiz. Nato'ya göre sel yatağına yakın olmakla birlikte, şimdiki noktamızdan 1 saat civarı uzaklıkta hiç de fena olmayan yerler varmış. Miguel döndü. Gördüğü kadarıyla vadi Pirrenda'ya değin uzanıyormuş ve yol sırt çantalarıyla bir gün sürermiş. Bunun üzerine Benigno'ya işini bir gün önce bitiremeyeceğine göre yarıda bırakmasını emretti. 10 Nisan. Gün olaysız başladı. Bütün izlerimizi sildikten sonra Miguel'in gösterdiği boğazdan geçecek Pirrenda Guevaterez yolunu geçmeye adımladık. Öğleye doğru El Negro nefes nefese koşup geldi ve 15 askerin ırmak boyunca indiğini haber verdi. İntip bu suda bekleyen Rolando'ya uyarmaya gitti. Beklemekten başka bir şey yapamazdık ve öyle de yaptık. Tuma'yı haber toplamaya gönderdim. İlk haberler gecikmedi. Can sıkıcıydılar. El Rubio ağır yaralıydı. Kampa ölü olarak getirildi. Başına bir kusun rastlamıştı. Şöyle olmuş. Pusu ırmağın iki yönüne bölünmüş. 8 artçı ve yardımcı olarak onlara katılan 3 önceden kurulmuştu. 15 askerin gelmekte olduğunu duyan Inti, El Rubio'nun bulunduğu yöne geçmiş ve ırmaktan görecek biçimde çok kötü bir yerde mevzi aldığını anlamış. Askerler tedbirsizce ve ırmağın kenarındaki patikaları bulmak için ırmağın kıyılarını tarayarak ilerliyorlarmış. Kuşa düşmeden önce Braulio ve Pedro ile karşılaşmışlar. Ateş birkaç saniye sürmüş. Askerler bir ölü, 3 yaralı, 6 tutsak bırakmışlar. Bir gedikli hemen ölmüş, öteki 4'ü de kaçmış. El Rubio'yu bir yaralının yanına can çekişirken bulmuşlar. Garat marka tüfeği tutukluk yapmış. Yanında pümü çekildiği halde patlamış bir de el bombası varmış. Yaralıyı ağır durumu nedeniyle sorguya çekememişler. Biraz sonra o da onları komut eden temelde ölmüş. Tutsakların sorumlusundan şunları anladık. 15 asker Nachoza Irmağı'nın aşağısında mevzi alan bir birliktenmiş. Vadiyi açmışlar, iskeletleri toplamışlar, sonra da kampı işgal etmişler. Askerlerin söylediklerine bakılırsa radyo belgelerin ve fotoğraftan ele geçtiği söylediği halde bir şey bulamamışlar. Birlik 100 kişilikmiş. 15'i bir grup gazeteciyi kampımıza kadar eşlik etmiş. Görevde bir keşif yaptıktan sonra saat 17'de dönmekmiş. Asıl kuvvetler Pinkal'da bulunuyormuş. Bölgenin aslında 30 kişi varmış. Trabo'ya doğru giden grubun da Guterres'e çekilmiş olduğunu sanıyorlardı. Dağlarda yollarını kaybeden ve su kalan bu grubun başından geçenleri anlattılar. Oradan kurtulmaları gerekiyordu. Bu grubu geç döneceğini hesaplayarak pusuyu kaldırmadım. Rolando'nun 500 metre kadar ileriye kurduğu pusuda şimdi öncüler ona yardım edebilecek durumdaydılar. Önce çekilmelerini emretmiştim ama sonra her şeyi olduğu gibi bırakmayı daha mantıklı buldum. Saat 17'de sayıca kabarık bir ordu gücünün ilerlemekte olduğu haberi ulaştı. Beklemekten başka bir şey yapamazdık. Pompoyu aydınlatıcı bilgiler toplamak üzere gönderdim. Bir süre silah sesleri duyuldu ve pompo askerleri yine pusuya düştükleri haberini vermeye koştu. Birçok ölü ve bir tutsak binbaşı varmış. Bir kız olay şöyle gelişmiş. Irmak boyunca tedbirsizce yayılarak ilerlemişler. Sürpriz tam olmuş. Bu kez 7 ölü 5 yaralı ve toplam 7000 tutsak var. 11 Nisan. Sabahleyin ötemeliği taşımaya giriştik ve El Rubio'yu ekipman yoksulluğundan toprak seviyesine bir çukura gömdük. Tutsakları getirip salıvermesi ve etrafı taşınan silahları toplaması için Inti'yi artçılarla bıraktık. Bu aramanın tek sonucu iki esir ve onlara ait iki Granda No. 1 numaralı bildirinin iki örneği, bunu gazeteci ulaştırmaya vaat eden binbaşıya verdik. Toplam kayıpları şunlar. İkisi de hemen olmak üzere 10 ölü, işlerinde bir binbaşı ve birkaç gedikte olmak üzere 30 tutsak, bunlardan 6'sı yaralı, biri ilk çatışmada, diğeri ikinci çatışmada. Bunlar çeşitli alaylara mensup olmakla birlikte 4. tümenin emrindeydiler. Koruculardan, paraşütçülerden ve bölgedeki alaylardan olanlar var. Hepsi çocuk denecek yaşta. Taşıma ve yerleştirmeye yarayacak bir mahzen bulma işi ancak öğleden sonra sona erdi. Fakat yerleştiremedik. Son aşamada inekler ürktü, öyle ki elimize yalnızca bir dana kaldı. Erken saatte yeni kampımıza vardığımızda adamlarıyla birlikte aşağı inen Yogi'ne Alejandro'ya yasladık. Anlattıklarına bakılırsa görüldüğü söylenen askerler Estocolmo'nun hayal ürününden başka bir şey değil ve bunca taşıma boş yere yapıldı. Radyo yeni bir kanlı çarşı olduğunu, ordunun 9'u verdiğini, bizden de 4 kişinin cesedinin teşhis edildiğini duyurdu. Çilli bir gazeteci kampımızın ayrıntılı bir tanımını yaptı. Benimle sakalsız ve pipolu bir resmin bulmuş, nasıl ele geçirdiğini araştırmamız gerekiyor. Yukarı sığınağı keşfettiklerine dair belirtiler var ama bu kesin değil. 12 Nisan. Saat 6.30'da kaybettiğimiz 4 arkadaştan geriye kalanları El Rubio'yu anmak ve akan ilk kanın Tübal kanı olduğunu belirtmek için topladım. Ricardo ile çıkan bu olaydan sonra Komba'nın Kübalılara olan güveni her geçen gün biraz daha sarsıldığı hakkındaki sözleri üzerine önceler arasına yerleşen Kübalıları küçümseme eğilimine dikkat çekti. Ateş gücü ve çarşma sevki artan birliğimizin sayıca azalmasına bir çare aramak ve yeni güvüler çekmek gereğini de değindi. NATO'nun uygun bir yere kurduğu yeni sığınağa ganimetleri yerleştirdikten sonra saat 14'te ağır adımlarla ilerlemeye başladı. Öylesine yavaş yürüyorduk ki ilerlemiyorduk demek daha doğru olur. Bir süre sonra da bir lira başına mola verip uyuduk. Şimdi ordunun kabullendiği ölü sayısı 11, herhalde bir ölü daha buldular ya da yaralılardan biri öldü. Debre'nin kitabı üzerine bir derse başladım. Yeni bir mesajı kısmen deşifre ettik. İçinde önemli bir şey yok. 13 Nisan. Daha hızlı ilerlemek için grubu 2'ye ayırdık. Ama buna rağmen ağır ilerledik. Kampa saat 16'da vardık, son gelenler de 18.30'da vardılar. Müge sabah gelmişti. Sığınaklar bulunamamış ve hiçbir şey elde edememiş. Her şey yerli yerinde duruyor, sıralar, mutfak eşyaları, fırın, erzaklar. Aniseto ve Roel keşfe çıktılar ama yeterli olmadı. Yarın Iquiara ırmağına değin gitmeli. Kuzey Amerikalılar Bolivya'ya danışman gönderilmesinin eski bir anlaşmaya dayandığını ve gerillanın varlığı ile hiçbir ilgisi bulunmadığını ilan ediyorlar. Yeni bir Vietnam'ın ilk aşamasındayız belki. 14 Nisan. Sıradan bir gün. Hastaların sığınağından yiyecek taşıdılar. Bize 5 gün yeter. 3 sığınaktan süt dozu kutuları getirmeye gittiler. 23 kutunun anlaşılmaz biçimde yok olduğu meydana çıktı. Moro 48 tane götürmüştü ve kimse gidip bunları alacak vakit bulmuş olamaz. Süt hep başımıza iş taşıyor. Mevzileri Yuagin'in gelişine değin pekiştirmek için özel sanattan bir havan ve bir makineli tüfek çıkardı. Harekatı yönetme biçimimiz belirli değil ama en uygunu topluca çıkmak ve Muipampa kesiminde bir süre çarpıştıktan sonra kuzeye çekilmek sanırım. Olanaklar el verdiği ölçüde Danton ve Carlos'u duruma göre sıkıca Kukomba yolu üzerinde bırakacağız. Bolivya halkına 2 numaralı bildiriyi ve Mali için 4 numaralı raporu kaleme aldık. Bunu Fransız götürecek. 15 Nisan. Joachim bütün artçı birlikleriyle geldi. Yarın hareket etmeye karar verdik. Bölgede uçakların dolaştığını ve makineleri ateş edildiğini söylediler. Yine bir şey olmadı. Artçılara birkaç yardımcılarıyla beraber 30'luk bir makine tüfek vererek grubun donanımını tamamladık. Akşam yolculuk hakkında ve süt kutularının yürütülmesi konusunda ciddi uyarılarda bulundum. Küba'dan gelen uzun bir mesajı deşifre ettik. Lekin haberlerimizi almış, bizi destekleyen biri de yayınlanacak, sonra da gizlice en çok 20 gün içinde ülkeye gelecekmiş. Fidel'e son olaylar hakkında bilgi veren bir mektup kaleme aldık. Görünmez mürekkepte yazılacak ve şifrelenecek. 16 Nisan. Öncüler saat 6.15'e hareket ettiler, biz de 7.15'e yola çıktık ve iki ara ırmağına değin hızlı yürüdük. Fakat Tania ve Alejandro'ya geri kaldılar. Termometreyi koyunca Tania'nın 39'dan fazla, Alejandro'nun da 38 derece ateşi olduğu anlaşıldı. Üstelik bu gecikme önceden düzenlediğimiz programa göre de ilerlememizi de engelledi. Onları El Negro ve Serapia ile Ukiaro'nun 1 kilometre yukarısına bıraktık. Biz de Bella Vista adlı çiftliği ele geçirdik ve 14 köylüyü alıkoyduk. Bize patates, bir domuz ve mısır satmaları için zorladık. Bunlar bizim burada bulunuşumuzdan korkan yoksul insanlardı. Geceyi yemek pişirerek ve yiyerek geçirdik. Ertesi gün Tikaku'ya yol alacağımızdan o vakte denk gizlendik ve yerimizden kıpırdamadık. 17 Nisan. Haberler kararlarımıza değişik yapmamızı gerektirdi. Köylülere bakılırsa Tikaku'ya gitmek vakit kaybıydı. Çünkü Muipampa'ya ulaşan daha kısa ve son bölümü arabayla aşmaya elverişli dümdüz bir yol varmış. Uzun süre tereddüt ettim ama sonunda köylülerin söylediği bu yoldan gitmeye karar verdik. Birini artçı birliklerden 4 arkadaşa Yogen'i bulmaları ve onlar aracılığıyla Yogen'e de orduyu buralarda oyalayarak yoğun bir harekata yeltenmesini engellemek için bir şaşırtma manevrası yapmasını ve bizi 3 gün beklemesini emrettim. Bu 3 gün boyunca saldırılardan, çatışmalardan sakınarak gelişimizi bekleyecekti. Akşam bir köylünün oğullarından birinin ortadan kaybolduğunu sezdik. Bizi eli vermeye gitmiş olabilirdi. Fakat buna karşın yola çıktık. Fransız ve Carlos'u bölgeden çıkarmalıydık. Moises şiddetli karaca yaraları yüzünden artçıların grubuna katıldı. Aynı yoldan dönmekle Yorganus'a haber alıp harekete geçen orduyu da Tikaku'dan gelen askeri birliklere rastlama tehlikesiyle karşı karşıya geliyoruz. Ama artçılarla bağlantımızın kesilmemesi için bunu yapmak zorundayız. Saat 22'de hareket ettik ve molalarla 4.30'a değin yürüdük. O saatte mola verdik ve uyuduk. Yaklaşık 10 kilometre yapmıştık. Rastladığımız köylülerden adı Simon olan korkarak da olsa işbirliği yapmaya eğilimli. Bölgenin zengini olan Vides ise tehlikeli. Carlos Radas'ın oğlunun kaybolduğunu da unutmamalıyız. Bu çocuk bir atavlık yapabilir. 18 Nisan. Şafak kadar yürümüş ve gecenin son saatlerinde müthiş soğuğa karşın bir güzel kestirmiştik. Sabahleyin öncüler civarında keşife çıktılar ve bir yerli evine rastlamışlar ama fazla bir bilgi edinememişler. Nöbetçiler bir atlı yakaladılar. Bu da Carlos Radas'ın oğullarından diğeri çıktı. Yakunaya gidiyormuş. Esir aldık. Ağır ilerledik. Matagal'a oradan da Apadilla'nın bir fersa uzağındaki evine gittik. Vardığımızda saat 3 olmuştu. Adam korkuyordu. Bizi sepetlemek için elinden geleni yaptı. Ama şansı yokmuş. Yağmur yağmaya başladı ve konaklamak zorunda kaldı. 19 Nisan. Bütün gün orada geçirdik. Yolun her iki yönünden gelen köylüleri esir aldık. Böylece kalabalık bir tutsak grubu oluştu. Saat 13'te nöbetçiler bize felaket getiren bir Alman sundular. Bu, Logan's çocukların kılavuzluğunda peşimize düşmüş ve Söder Road olan bir İngiliz gazeteciydi. Belgeleri düzenliydi ama kuşkulu şeyler vardı. Pasaportunda öğrenci yazılırken silinmiş, gazeteciye çevrilmişti. Bir Porto Rico vizesi var. Buenos Aires'ten bir kurumdan alınan kimlik kartına ilişkin soru sorduğumuzda bu kurumda öğrenciye İspanyolca dersleri verdiğini itiraf etti. Kamp yerine gitmiş olduğunu, orada kendisine Barolo'nun yolculuklarını ve hoştan geçenleri anlatan güncesini gösterdiğini anlattı. Hep aynı hikaye. Disiplinsizlik ve sorumsuzluk her tarafta egemen. Gazeteciye eşlik eden çocuklardan bizim buraya gelişimizi birinin Loganes'e koşup haber vermiş olduğunu öğrendik. Rodas'ın olduğunu sıkıştırdık. Kardeşinin Vidas'ın ırgatlarından biriyle 500 bin peso aralığında açıklanan ödül alabilmek için gittiğini öğrendik. Atını bir sinema olarak elinden alıp tutsak köylülerin bu cezayı öğrenmelerini sağladık. Fransız İngiliz'den iyi niyetini kanıtlaması için buradan çıkmalarına yardım etmesini istememizi önerdi. Carlos bunu isteksizce kabul etti. Ben işe karışmadım. Saat 21'de varacağımız yere vardık ve yolumuza köylülerin sakin olduğunu söyledikleri Muipampa'ya doğru devam ettik. İngiliz, intinileri sürdüğü koşulları ve benim kaleme aldığım raporu kabul etti ve saat 23.45'te gidecek olanlarla peşinden el sıkışarak köyü işgal etmek için yola çıktık. Ben, Pompo, Tuma ve Urbano ile kaldım. Soğuk çok şiddetliydi. Ufak bir ateş yaktık. Saat 1'de NATO gelip köyün alarm durumuna geçtiğini, ordudan 20 askerlik bir birlik ve köylülerin oluşturduğu koruyucu devriyelerin bulunduğunu bildirdi. 2 M3'e ve 2 tabancaya sahip devriyelerden biri bizim öncülerle karşılaşmış ama karşı koymadan teslim olmuş. Şimdi benden talimat istiyorlardı. Vaktin ilerlemiş olması nedeniyle İngiliz gazeteci orada bırakarak çekilmelerini emretti. Fransa ve Carlos'a da kendileri için hangi yolun daha iyi olacağını düşündüm, bizzat karar vermelerini söyledim. Saat 4'te geri çekilmeye başladık. Amacımıza ulaşamamıştık. Carlos orada kalmaya karar verdi, bu kez de Fransız isteksizce onu izledi. 20 Nisan. Saat 7 civarında akşamüstü rastladığımız ve bize kahve ikram eden Nemesio Calabarro'nun evine vardık. Anahtarı kapının üstüne bırakarak gitmişti. Evde birkaç ürkek hizmetçi vardı. Irgatlardan satın aldığımız mısır, yoko, yapallos yemek ile yemek pişirdik. Saat 13'e doğru beyaz bayrak çekmiş. İçinde Muipampa kaymakamı, doktoru ve papazı bulunan bir kamyonet geldi. Papaz Alman'dı. Onlarla inti konuştu. Barış önermeye gelmişler ama ulusal bir balış olacakmış bu. Arzuluk etmek istediklerini söylediler. İnti barışı yalnız Muipampa için vererek listedeki malları saat 18.30'da denk getirip vermeleri koşuyla kabul etti. Bunu vaat edemediler. Bölgenin ordunun denetim altında olduğunu söyleyerek süreyi sabahın 6'sına değin uzatmak istediler. Onu da biz kabul etmedik. Yeni niyetlerin kanıtı olarak iki kardan sigara getirmişlerdi ve ikisi sahte belge bulunduran 3 yolcunun Muipampa'da tutuklandığını, durumlarının tehlikeli olduğunu söylediler. Carlos için iş sapasardı demektir. Danto kendini kurtarabilir. Saat 17.30'da 3 AT-6 girip içinde bulunduğumuz evi yemek piştiğimiz sırada bombaladılar. 15 metre uzağa düşen bir bomba Ricardo'ya fişe yaraladı. Ordunun cevabıydı bu. Askerlerin moralleri nasıl bozulduğunu anlamak için bir yere göz atmak yeter. Gelenlerin anlattıklarına bakılırsa bıkkınlık baş göstermiş. Saat 22.30'da biri Vides'in oğlundan aldığımız, öteki gazeteci ait iki atlı yola çıktık ve Chicago'ya doğru yöneldik. Saat 1.30'da mola verdik ve uyuduk. 21 Nisan. Rosa, Carrasco'nun evine dek biraz yürüdük. Bizi çok iyi karşıladı ve ihtiyacımız olan her şeyi sattı. Akşam Huipampa, Montegado yolunun ikiye ayrıldığı Taprellas tapınağına kadar yürüdük. Niyetimiz bir su başına oturmak ve pusu kurmak için keşif yapmaktı. Pusu kurmamızın bir başka nedeni daha vardı. Radyo bir Fransız, bir İngiliz, bir Arjantin ücretli askerin öldürüldüğünü haber veriyordu. İbret olacak bir ceza vermek için bu belirsizliğin açıklığa kavuşması gerekiyor. Yemekten önce Nekozo'da ölen Vargas'ın kayınbabası, İhtiyar Rodas'ın evine uğradık ve ona bir açıklamada bulunduk. Yetmiş göründü. Öncüler emirleri iyi anlamamışlar. Yollarına devam edip köpeklerin uyarmasına ve şiddet havlamasına neden oldular. 22 Nisan. Sabahtan hatalar başladı. Rolando, Miguel ve Antonio, biz ormanı çekildiğimiz sırada pusu kurmak için keşfe çıktılar. Fakat Bolivya petrol yatakları işletmelerine ait bir kamyonette bizim izlerimizi inceleyen adamlara ve onlara geceyi burada geçirdiğimizi anlatan bir köylüye rastlamışlar ve onları esir almaya karar vermişler. Bu tasarılarımızı alt üst etti fakat pusuyu gündüz vakti kurmaya ve geçecek kamyon ve malları elde geçirmeye karar verdik. Pusu ordunun gelme olasılığı karşısında onu da beklemekte görevliydi. Bal, muz ve bazı başka mallarla çok sayıda köylü taşıyan bir kamyona el koyduk. Fakat onu takip eden bir kamyonla tankerlerle dokunmadık. Bir türlü gelmek bilmeyen taze ekmek beklentimiz nedeniyle geciktik. Niyetim bütün yiyecekleri işletmenin kamyonuna yükleyip öncülerle birlikte 4 km uzakta bulunan Chicago yolunun ikiye ayrıldığı yere gitmekti. Karanlık basarken küçük bir uçak mevzilerimiz üzerine uçmaya başladı ve çevredeki evlerin köpekleri havlamalarını daha da şiddetlendirdi. Saat 20'de gözetim altında olduğumuz kesin olduğu halde yola çıkmaya hazırlanıyorduk ki kısa bir çatışmanın gürültüsü ve teslim olmamızı bildiren sesler duyuldu. Hepimiz şaşkına dönmüş ve ne olup bittiğini hiç anlamamıştık. Neyse ki öteberi kamyonetteydi. Her şeyi anla düzenleyiverdik. Sadece Lor aramızda değildi. Fakat çatışma bizi kuşatmak için tepeyi çevirmekte olan askerlerin kılavuzlarını gönderen Ricardo ile başladığına göre Lor'un başına bir şey gelmediğine inanabilirdik. Kılavuz belki de yaralanmıştı. Kamyonet ve atlar yola çıktık. Alt atımız vardı. Çocuklar kim yaya kim atla gidiyordu. Sonunda hepsi kamyonete atladı. Öncüler ise atlara bindi. Chicago'ya saat 3.30'da papasın malikanesinin bulunduğu mesona ise 6.30'da vardık. Sonra bir çukurda gizlendik. Harekatın bilançosu olumsuzdu. Bir yandan disiplinsizlik, tedbirsizlik, öbür yandan bir insan kaybımız vardı. Ayrıca parasını ödeyip de götüremediğimiz mallarla pomponun cebinden düşen dolar paketi. İşte bu harekatın sonuçları. Ayrıca gafil avlanışımız ve sayıca az bir grup tarafından bozduğuna uğratışımız da var. Moralleri oldukça yüksek olmakla birlikte adamlarımızın iyi savaşan birer gerilla olmaları için daha çok çaba gerekiyor. 23 Nisan. Bugün istirahat günü ilan edildi, yeni bir şey de olmadı. Gün ortasında küçük bir uçak bölgede dolaştı. Nöbetçilerin sayısını arttırdık ama yeni bir şey çıkmadı. Akşam ertesi gün için gerekli talimat verildi. Benim gibi Anisato 4 gün boyunca gidip Yuagin'i arayacak. Aynı 4 günde Coco ve Kamba, Rio Grande'ye giden bir patikadan keşfe çıkıp orayı kullanır duruma sokacaklar. Yuagin'e gelinceye kadar Mısır'ın civarında kalacağız ve ordunun gelip gelmeyeceğini anlayacağız. Yuagin bütün adamlarıyla gelme ve hasta olan varsa gecikenlerden birinin onun yanında bırakma emrini almıştı. Danton, El Prado ve İngiliz gazetecinin başlarına geleni daha bilmiyoruz. Basına sansür kondu. Bir başka çatışmadan ve 3-5 tutsaktan söz ediliyor. 24 Nisan. Keşifçiler yola çıktı. Irmağın 1 kilometre daha yukarısına ufak bir düzeye yerleştik. Görüş alanı papasın çiftliğinden yaklaşık 500 metre yakın olan son köylünün evine dek uzanıyor. Köylü döndüğünde şaşırıp kaldı. Öğleden sonra bir AT-6 küçük evin üzerinde iki alim atışı yaptı. Paço gizemli bir biçimde kayboldu. Hastaydı ve geride kalmıştı. Antonio'na yol göstermiş ve 5 saatte ulaşabileceği yolda ilerlemeye başlamış fakat gelmedi. Yarın çıkıp onu arayacağız. 25 Nisan. Kara gün. Saat 10'da Pomba gözetleme yerine gelip 30 askerin küçük eve doğru ilerlediğini haber verdi. Antonio gözetleme yerinde kaldı. Hazırlandığımız sırada koşup baktı, askerlerin 60 kişi kadar olduklarını ve daha gelenlerin bulunduğunu söyledi. Gözetleme yerinin yetersiz olduğu artık ortadaydı. Bu yer olayları önceden haber almamız elverişli değildi. Kampın giriş yolunda o anki imkanlarla pusu kurmaya karar verdik. Alleceli akarsuyu kıyısında 50 metre göç uzaklığı olan küçük dik bir yokuşa mevzi aldık. Urbana Miguel ve ben otomatik tüfeklerle yerleştik. Doktor Arturo ve Raul sağı tuttular. Görevlileri kaçıştı ve o yönde ilerlemeyi engellemekti. Rolando Pombo, Antonio, Ricardo, Julio, Pablito, Dario, Vili, Luis ve Leon onları yandan bastırmak için akarsuyun öbür yanında mevzi aldılar. İntisal yatağında kaldı. Oraya sığınmaya kalkışanlarla saldıracaklardı. Lato ve Eustaquio gözetlemeye geçtiler ama ateş başlar başlamaz çekilmelerini emrettim. Elçin o, kampı korumak için artçı kaldı. Elimdeki yetersiz mevcuttan 3 kişi eksilmişti. Kaybolan Paco, onu aramaya giden turnuva Louis. Çok geçmeden düşman öncüleri göründü. Bunların 3 Alman çoban köpeği ve kılavuzdan kurulu olduğunu görmek bizi şaşırttı. Hayvanların sinirli bir görünümü vardı ama bizim oradaki varlığımızı sezmişe benzemiyorlardı. Yollarına devam ettiler. İlk köpeği nişan aldım ama vuramadım. Namluyu kılavuza çevirdiğim sırada emekli tutukluk yaptı. Müger başka bir köpek öldürdü ya da bana öyle geldi. Ve artık kimse pusuya girmedi. Ordunun böğrüne aralıklı atışlar başladı. İlk arada Urbano'yu geri çekemeleri emriyle iletmeye gönderdim. Fakat Rolando'nun yaralı olduğu haberi geldi. Biraz sonra getirdiler. Çok kaybetmişti. Plazma verilirken öldü. Kurşun oyluk kemiğini delmiş, atar damarlara ve sinirlere ulaşmıştı. Daha bir şey yapmaya fırsat bulamadan tüm kanını kaybetti. Gerilli en iyi üyesini ve aynı zamanda temel taşlarından birini kaybetmişti. Çocuk denecek yaştan beri arkadaşımdı. İsrail'e kadar 4. kolun habercisiydi ve bu yeni devrimci serüvene de katılmıştı. Bu atsız ölü hakkında gelecek yaşının kalıplaşabilecek söz olarak şunu söyleyebiliriz. Senin küçük, cesur yüzbaşı bedenin sert görüntüsüyle sonsuza kadar yaşayacak. Daha sonra yavaş bir geri çekim harekatı oldu. Rolando'nun cenazesini de beraberimizde taşıdık. Paco biraz daha geç katıldı. Yolunu kaybetmiş ve Coco'ya rastlamış. Bu yüzden dönüş bütün gecesini almış. Saat 3'te cenazeyi ince bir toprak tabakasının altına gömdük. Saat 16'da Benigno ve Anisado geldiler. Ordunun pususuna düştüklerini, sırt çantalarını kaybettiklerini anlattılar. Ama sağ salim kurtulmuşlardı. Olay, Benigno'nun hesabınca biz Nachevozo'ya vardığımız sırada olmuştu. İşte iki çıkış yolumuz da kapanmıştı ve artık tepeleri tırmanmak zorundaydık. Rio Grande'ye doğru gitmek iki yönden de iyi değil. İlk olarak burası doğal bir çıkış yoluydu ve ikinci olarak bizi henüz haber alamadığımız Joaquin'den de uzaklaştıracaktı. Akşam yolun Nacozo ve Rio Grande'ye doğru iki ayrıldığı yere vardık ve orada uyuduk. Grubumuzun tamamlanması için Coco ve Kamba'yı orada bekleyeceğiz. Harekatın bilancısı son derece olumsuz. Rolando öldü. Yalnız bu değil, orada verdirdiğimiz kayıp da olup olacağı iki adamla bir köpek. Durumu iyi inceleyememiştik. Nişancılar da düşmanı görmüyorlardı. Gözetleme yeri de çok kötüydü. Bu yüzden önceden hazırlanmamız uygun değildi. Bir helikopter papazın evinin yanına iki kez indi. Sanırım bir yaralıyı almak için. Uçaklar eski mevzilerimizi bombaladılar. Bu da onların hiç ilerlemediklerini kanıtlıyor. 26 Nisan. Birkaç metre uzaklaşınca birine Coco ve Kamba'yı aramasını emrettim. Miguel de o sırada kamp yapıp bekleyeceğimiz Pilar bulma emrini verdim. Fakat öyle Miguel, Coco ve Kamba ile geri döndü. Söylediklerine bakılırsa yükün altına güçlükle 4 saatlik bir yol açmışlardı ve oradan tepeye tırmanılabilirdi. Yine de Benigno ve Urbano'yu daha yakın olan Nechazo'ya dökülen nehrin vadisine tırmanma olanağı araştırmaları için gönderdi. Fakat güneş batarken döndüler ve durumun çok kötü olduğunu söylediler. İki öreye ulaşan bir yol bulmak umuduyla Kukunashi Patika'dan yolumuzu sürdürmeye karar verdik. Bir maskotumuz var. Lolo adına bir karaca yavrusu. Bakalım o yaşayacak mı? 27 Nisan. Coco'nun 4 saat sürdüğünü söylediği yolun 2,5 saatte aldık. Turunç ağaçlarının sık olduğu bir yerin haritada basit olarak işaretlenen yer olduğu kanısına vardık. Urbano ve Mengü yol açmayı sürdüler. Fazladan 1 saatlik bir kısım beklediler. Geceleri soğuk şiddetli oluyor. Bolivya radyoları ordunun bir bildirisini yayınladı. Burada köpek bakıcısı bir sivil kılavuzun ve Roy adlı köpeğin ölümünden söz ediliyor. Bizden Ruby adlı bir Kübalı ve bir Bolivya'nın öldüğünü ekliyorlar. Ayrıca Danton'un Camille yakınlarına tutuklu olduğunu, diğerlerinde hayatta ve onunla birlikte olduğu anlaşılıyor. Yükseklik 950 metre. 28 Nisan. Saat 15'e değin ağır ağır yürüdük. Bulunduğumuz yerde nehir kurumuş ve bir başka yönde akıyordu. O yere doğru ilerledik. Keşfe çıkmak için geç olmuştu. Kamp yapmak için suyun kenarında döndük. 4 günlük yiyeceğimiz kaldı. Yarın iki ara yoluyla Nechevozo'ya ulaşmaya çalışacağız. Fakat geçit açmak gerekiyor. 29 Nisan. Birçok yerde yol bulmaya çalıştık ve sonuç alamadık. Burada en azından çıkış olmayan bir boğazdayız. Coco daha keşfini yapmadığı paralel bir vadiyi gördüğünü sanıyor. Yarın bu işi hep birlikte yapacağız. 35 nolu mesajı gecikmeyle fakat tümüyle deşifre ediyoruz. Bir paragrafında Bertrand Russell'ın Vietnam hakkındaki bir çağrısına imzamın bulunması için izin istiyorlar. 30 Nisan. Tepeyi aşmaya çalıştık. Vadi sandığımız düzlük duvar gibi dik kayalarla bitiyor ama bir yol bulup tırmandık. Duvara yaklaşırken karanlık bastı ve orada uyuyakaldık. Çok da üşümedik. Lolo öldü. Zavallıcık ormanın öfkesinin kurbanı oldu. Tabancayı çekip hayvanı kafasından vurdu. Havana Radyosu Şilili muhabirlerden aldığı haberde gerillacıların kentlere hakim olacak güçte olduklarını ve son olarak yiyecek dolu askeri kamyonları ele geçirdiklerini bildirdi. Siampere dergisi Variantos'ta yapılan bir görüşmeyi yayınladı. Variantos çeşitli konulara değindikten sonra orduda Yankı askeri danışmanlarının bulunduğunu ve gerillanın Bolivya'nın toplumsal koşullarının sonucu ortaya çıktığını kabul ediyordu. Aynen Elize. Rubia ve Rolanda gibi iki ciddi kaybımıza karşın her şey normal görünüyor denebilir. Hele ikincisinin ölümü ağır bir darbe oldu. Çünkü olası bir ikinci cephenin kumandanlığını ona bırakmayı düşünüyordu. Dört yeni harekete giriştik. Hepsi genel olarak olumlu sonuçlar verdi. İşlerinden El Rubio'nun kaybıyla sonuçlananı özellikle başarılıydı. Bunun dışında tamamen tecrit olmuş durumdayız. Hastalık bazı arkadaşların sağlığını kötü etkiledi. Bizi gücümüzü bölmek durumunda bıraktı. Bu da etkinliğimizi azalttı. Yogin'e daha bağlantı kuramadık. Köylüler içinde tavan yaratma işi henüz pek gelişemedi. Ne var ki planlanmış korkutma sayesinde çoğunluğunun tarafsızlığını sağlayabileceğimiz görülüyor. Sanırım destek daha sonra gelecek. Bir tek yeni gönüllü katılmadı. Ölenlerden başka Tefeyalas'ta bir de Loro'nun izini kaybettik. Askeri strateji bakımından şu noktaları işaret edebiliriz. A. Şu ana kadar ordu etkili bir kontrol kuramadı. Bizi sıkıştırıyorlar fakat hareket etmemizi engelleyemiyorlar. Çünkü hem zayıflar hem de hareket yetenekleri az. Üstelik köpekleri ve terbiyesine karşı son pusudan sonra dağlara çıkmaktan çekineceklerini düşünebiliriz. B. Yine gürültü koparılıyor. Ama bu kez iki taraflı olarak. Havana'da yayınlanan makalemden sonra burada olduğumu artık herkes öğrendi. Kuzey Amerikalıların burayı şiddetle müdahale edeceklerine kesin gözüyle bakabiliriz. Helikopter bile göndermeye başladılar. Ve biz burada henüz görmemiş olsak bile yeşil bereli paraşütçüler geldi. C. Ordu en az bir ya da iki bölük tekniğini ilerletti. Bizi Tapayalas'ı habersiz bastırdı ve elma sonra morali bozulmadı. D. Haber alma konusunda bir kaynak oluyorsa da köylülerin seferber olması diye bir şey görülmüyor. Yürekli ve etkili olamadıklarından güvenilir bir haber alma kaynağında değiller. Yok saymak daha iyi. Shunon'un durumu değişti. İkinci ya da üçüncü cephe kuruluncaya kadar savaşçı olacak. Danton ve Carlos kapadıkları telaşın ve kaçma isteğinin öbür yandan da benim bunu engellemekle göstermiş olduğum gevşekliğin kurbanı oldular. Bunun sonucu olarak Küba ve Arjantin'e bağlantımız kesildi. Sonuç olarak gerillanın kaçınılmaz sürprizlerini göz önüne bulundurursak gelişin normal olduğunu söyleyebiliriz. Gerilladaki ilk sınavını atlatan savaşların moralleri yerinde. 8. ayrımın sonu. Sayfa 149.